Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. İkinci ayrım. Dürnev ablanın penceresinden dışarıya sızan ölü ışık, beni görünce karşı koyamadığım dev bir mıknatıs gibi kendine çekiyordu. Işığı görmüştüm. İstesem de geri dönemezdim artık. Yokuşu koşar adım çıkıp, yeni gübrelenmiş bahçeden geçerek salon penceresinden içeriye baktım. Tepedeki kristal avizenin bazı ampulleri söndürülmüştü. Ateşe doğru uçan bir pervane gibi ellerimi cama dayamış, öylece içeriye bakıyordum. Salon boştu. Televizyon bir kenarda ölmüş, gece karanlığının kollarına düşen köşelerdeki eşyalar ve biblolar sanki görünmez olmuşlardı. Masanın çevresindeki boş sandalyeler düzenli bir biçimde yerlerinde duruyorlardı. Salonun içindeki yaşam o an için kımıltısızdı. Koltuklar ve kenardaki sehpa loş ışığın altında hafif bir uykuya dalmışlar, onları herhangi bir şeyin, bir kahkahanın, bir zil sesinin, bir çığlığın ya da geceyi yırtan bir sirenin feryadını uyanmasını bekler gibiydiler. Anlamıştım. Dürnev abla evde yoktu. Çaresizlikle geri dönüyordum ki onu birden görüverdim. Pencerenin dibindeki koltuğa kıvrılmış derin bir uykudaydı. Fark etmemiştim onun orada olduğunu. Bir deniz kabuğunun içindeki yumuşacık, hafif nemli bir hayvancık gibiydi. Kabuğundan dışarıya çıkmış, onu çevreleyen, tüm tehlikelere açık olarak öylece koltuğun üstüne kıvrılıp derin bir uykuya dalmıştı. Yüzü bana dönüktü. Kapalı göz kapakları hafif hafif titriyordu. Uykusunda içini çekti. Sağ kolunu azıcık kıpırdattı. Bir rüyanın içinde dolaşıyor olmalıydı. Belki çok gençti, belki bir çocuktu. Hafifçe dudaklarını oynattığını gördüm. Bir sevgiliye sesleniyor olabilirdi. Ya da annesini görüyordu rüyasında. Yüzünde belli belirsiz bir mutluluğun izini seziverdim. Uyanınca yok olup gidebilirdi bu iz. Ama şimdi oradaydı. Uyan yanaklarının ve dudaklarının kenarlarında hafifçe geziniyordu. Bir süre öylece izledim onu. Birden gözlerini açıp tavana baktı. Yüzündeki o mutluluk, o belli belirsiz gülümseme kaybolup gitmişti. Dürnev abla diye yavaşça seslendim. Hızla benim bulunduğum yana doğru döndü. Korkmuştu. Gözleri gece karanlığına alışmaya çalışıyordu. Tanıdı beni. Gözlerini iyice açmıştı şimdi. Toparlanıp yattığı yerden kalktı. Sokak kapısına doğru koştum. Dürnev abla kapıyı açmıştı. Girdim içeriye. Uyku sersemiydi. Terliklerini bulup giydi. "Uyuyakalmışım," diye mırıldandı. Tarot kartları masanın üstünde her zamanki yerlerinde duruyorlardı. Bu bir deste kartın içinde gizli duran dünyalar, fırtınalı yaşamlar, bazı hastalıklar ve ölüm, gerçekler veya yalanlar, kadınlar ve erkekler, birliktelikler, ayrılıklar, aşk yatakları, yalnızlıklar ve kalabalıklar sessizce dışarıya çıkmayı bekliyorlardı. Dürnev abla masaya oturup kartları açmaya başladığı zaman dışarıya fırlayan insanlar, takip edilmesi gereken tuhaf olaylar zincirleri, bir erkeğin ya da kadının gizli kalmış düşünceleri, yeni doğan bir aşk, bir unutuş, kimi zaman toplu bir para ya da o anda açılıveren yolculuğa hazır bir yol, salonun yarı loş atmosferinde canlanır, Dürnev ablanın yorumları ile yaşamın bir başka boyutu şekillenmeye başlayarak insanın gözlerinin önünden, ruhunun derinliklerinden bir yerden, belleğinin unutulmuş kıvrımlarından, kırmızı masa örtüsünün üstünde bir bardaktan boşalan su gibi dökülmeye başlarlar. Kimi zaman destenin içinden ayrılıp çıkıveren bir yaşamın izi, o çok iyi bildiğim kırmızı masa örtüsünü sanki ıslatır, duygudan sırılsıklam yapardı. Kartların haykırdıkları, boğuk sesler çıkardıkları, Bazen insanın bilmek istemediği bir takım gerçekleri acımasızca söyledikleri, ruhu sarsıp yüreğe derin bir kuşku ve keder düşürdükleri de olurdu. Ama insan ömrünün vazgeçilmez birer parçasıydılar onlar. Şu gece zamanı üst üste cansız ve hareketsiz duruyorlardı. Dürnev ablanın onları bıraktığı köşede sessizce yaşama katılmayı bekliyorlardı. Yaşamın kapalı kapılar ardındaki gizli bölmeleri gibiydiler. Dürnev abla onları kırmızı örtünün üstünde açmaya başlayınca birdenbire kapalı duran bir perde aralanıyor gibi olurdu. Dürnev ablanın kartları konuşturmasına bağlıydı bu perdenin usul usul kımıldaması ya da birdenbire sonuna kadar açılıvermesi. Kartların sesleri, hız ve hareketleri her zaman şaşırtırdı beni. Kimi zaman Dürnev abla yetişemezdi onların süratine. Sanki nefes nefese kalırdı masanın başında. Arkalarından koşar, hızla çarpan yüreğine eliyle bastırırdı. Oysa bazı günler kartların hareketleri ağır ve durağandı. Tıpkı insanların ruhlarındaki fırtınalar ya da umutlar durulup yok olduktan sonra yaşanan uzun iç sessizlikleri gibi kımıltısız ve durgun olurdu kartlar. Ne bir erkek çıkardı koca desteden dışarıya, ne bir haber, ne de bir yol açılırdı uzak yerlere giden. Kimi zaman hareketsizmiş gibi duran kartların arkasından aniden fırlayan bir erkek insanı birden meraka düşürür. Dürnev ablanın tarif ettiği bu yabancının yaşamın hangi yakasında, gece ya da gündüz zamanı ne şekilde belirivereceği düşüncelerin derinliklerine sızar, kalabalık yollarda yürürken ya da kentin bir başka yönüne giden bir taşıtın içindeyken kişiyi çevresine dikkatle bakmaya zorlar, erkeklerin yüzündeki bir takım ayrıntıları, ince ya da kalın kaşlarını, bıyıklarını, gözlerinin arada başka yanlara kaçan bakışlarını, bir saçın kıvrımını, koldaki bir saatin kayışının çerçevelediği bir bileği incelemeye yönelirdi. Dürnev ablanın tarot destesinin içinde erkeklerin önemli bir yeri vardı kuşkusuz. Hanede çıkan ayrı olurdu. Yolda çıkan ayrı, bir kadınla yüz yüze gelen başka, çevresi kalabalık olan değişik, bir kadının yatağından çıkan erkek ise bambaşka olurdu. Erkeğin bütün bu durumlarını ve konumlarını dikkatle yorumlardı Dürnev abla. Yola giden erkek insanın içine bir hüzün salıverir. Yeni bir erkek merak uyandırır. Yatakta çıkan erkek ise bir umut ve heyecan yaratırdı insanın yüreğinde. Yaşamdaki yerleşik erkekleri bilirdi Dürnev abla. Kartları açığa açığa iyice tanımış olurdu onları. Herhangi bir kişinin açılan tarot falındaki erkekler üç aşağı beş yukarı bildik kişiler olurdu. Dürnev abla için onları tanıyıp yorumlamak oldukça kolay bir işti. Tarot falı açtıran erkekler için de aynı durum geçerli sayılabilirdi. Erkeğine göre ilkin ya bir ana çıkardı kartlar kırmızı örtünün üstüne dizilirken, yerine göre oğluna düşkün bir ana ya da oğlunun bir türlü etkisinden kurtulamadığı, kendini koparamadığı bir ana. Sonra adamın karısı, varsa da dostu belirirdi kenarda. Karısı ile dostu yan yana düşerlerse bu birbirlerini tanıyorlar ya da kadın adamın dostundan şüpheleniyor demek olurdu ki Dürnev abla dikkatli olunmasını tavsiye eder. Bir iki kart daha çektirip desteği yeni baştan karıştırırdı. Şimdi iyice uyanmıştı Dürnev abla. Uyku mahmurluğunu yavaş yavaş atıyordu üstünden. Saçlarını arkaya toplamış, bembeyaz yumuk ayaklarına rahat terliklerini geçirmişti. Mutfağa gidip çaydanlığı ateşe koymuş, salondaki kristal avizenin sönük ampullerini de yakmıştı. Onu ilk tanıdığım yıllarda çok sevdiği kanaryası Cancan, ışık yanınca kafesinden çıkar, avizenin sallantılı kristallerinden birinin üstüne konarak hafifçe sallanırdı. Cancan ölmüştü. Artık avizenin kristal sarkıtları arada sırada sallanmıyor, kırmızı örtünün üstüne ufak bir kuş pisliğinin düştüğü olmuyordu. Salonun içindeki o kırmıltısız gece dünyası ışıklar açılınca birden canlanmıştı. Karşılıklı oturmuştuk kırmızı örtüyle kaplı masaya. Dürnev abla her zamanki yerindeydi. Sigarasını yakıp tabloya bırakmıştı. Kartları karıştır, kendine konsantre ol dedi bana. Tamam, üçe böl. Kart destesini üçe bölmüş heyecanla bekliyordum. Dürnev abla yavaş yavaş ters duran kartları çevirdi. Sesi bir melodi gibiydi kulağımda, ona alışmıştım. Yaşadığım hayatı, içindeki tüm insanları ve olayları ile artık benden iyi biliyordu. Onun anlattıklarını dinlemek yaşamımı gün be gün temize çekmek gibi bir şeydi. Kartlarda bir pürüz görününce dikkatle bakıyor, devamını dinliyordum. Aslında yaşam, Dürnev ablanın açtığı kartlarda da gerçek dünyada yaşadığım tempoda süre geliyor. Tanıdıklar, bildik insanlar, bir takım olaylar gecenin bu ilerlemiş saatinde yaşama ya da benim belleğime geçmek üzere masanın üstünde tek tek meydana çıkıyorlardı. Dürnev ablanın o çok iyi tanıdığım sesi yaşamın bu bir başka boyutunu bana usul usul yorumluyordu. Onun çocuksu sesi bana yaşamımı bir masal gibi anlatıyordu. Çok önemliydi bu benim için. Alışmıştım buna. Gün geçtikçe değişen ufak tefek ayrıntıları ile bu hayatı dinlemek beni dinlendiriyor, kafamı toplamama yardımcı oluyordu. Acaba Dürnev abla bu tutkumun ve benim yaşamımdaki öneminin bilincinde miydi? Arada sırada düşündüğüm olurdu bunu. Kuşkusuz farkındaydı hayatımdaki yerinin. Ama o çoğunlukla yorgun, uykusuz ya da gereksiz bir yere gitmek üzere sonsuz bir telaş içinde olurdu. Kimi zaman küskün ve isteksiz, kimi zaman kızgın bir takım günlük sorunlarla boğuşurken ya da o anda bir yere gitmek üzereyken yakaladığım olurdu onu. Ne de olsa insandı. Onun yaşamını yorumlayan birisi yoktu. Çok sıkıldığı zamanlar geceleri küt diye bir oyun oynuyordu. Severdi bu oyunu. Beynini boşalttığını, düşüncelerini hafiflettiğini söylüyordu. Oyun grubu vardı. Arkadaşları ile masanın çevresine oturdukları zaman Dürnev abla ortaya iki tas çıtır leblebi ve çekirdek koyar, eski üstü boyalı teneke bir çikolata kutusundan çıkarttığı fişleri kırmızı örtünün üstüne dağıtırdı. Bu kutuyu nişanlısı Şadi Bey'in ona armağan getirmiş olduğunu biliyordum. Dürnev abla Şadi Bey ile evlenmemişti. Oyun gecenin derinliklerine doğru sürüp gider, masanın çevresindeki oyuncuların sigara dumanları birbirine karışır, çıtırdayan çekirdeklerin ve çay bardaklarının cam gövdesine vuran kaşıkların sesleri duyulurdu. Arada çalan telefona Dürnev abla bakar, şimdi oyun oynuyorum, hiçbir şeye bakamam, yarın ara derdi. Oyun oynarken ona ulaşmak hemen hemen olanaksızdı. Bir yandan sigarasını tüttürür, bir yandan da elindeki kart yelpazesini büyük bir dikkatle süzerdi. Şadi Bey'in nişan çikolatası kutusu sarı, yeşil ve kırmızı fişlerle bir dolar bir boşalır. Yoğun gece sabaha doğru ilerleyip yeni bir güne doğru yol alırdı. Dürnev abla kartları teker teker açmaya başlamıştı. Benim yaşamımdan bölümler, çok iyi tanıdığım, sevdiğim insanlar, bir iki tane beni çekemeyen kişi yavaş yavaş salonun orta yerindeki kımıltısız duran gözler, görülmeyen ama hissedilen, belki de adı heyecan olan, insanın ruhundan dışarıya yansıyan, o zamansızlık bulutun içinde yerlerini alıyorlardı. Rahatlamıştım. Dürneo ablayı dinliyordum. Dip odadaki saatin içinden her saat başı çıkıp uzun uzun öten o mekanik sesli kuş ötmeye başlamıştı. Sesi bir süre koridorda yankılandı. Sonra yok olup gitti. Oturduğu yerde dikleşmiş, elindeki karta dikkatle bakıyordu. "Ne o Dürnev abla, bir kadın mı var yoksa?" diye endişeyle sordum. "Yok canım, kadın filan yok, seninki burada." "Bu başka birisi, bir erkek." Kartı elinde tutuyordu. Henüz masanın üstüne koymamıştı. "Kim acaba?" "Bilmiyorum. Yeni birisi. Bu bir gönül meselesi değil ama. Tuhaf, kendi başına bir erkek çıktı. Seninle nasıl bir bağlantısı olduğunu kestirmeye çalışıyorum," dedi Dürnev abla. Kartı usulca kırmızı örtünün üstüne koydu. "Tanıyor muyum onu?" diye merakla sordum. "Hem tanıyorsun hem tanımıyorsun. Öyle. Değişik birisin." Düşünceliydi. Bu yeni erkeğin kimliğini çözmeye çalışıyordu. Kartta çıkan erkeğin peşindeki kağıtlar tek tek masanın üstüne düşmeye başlamıştı. "Bak," dedi. "Hep kadınlar çıktı. Çevresinde kadınlar. Bu erkeğin benimle ne ilgisi var?" "Onu bilmiyorum," dedi Dürnev abla. "Ama falında çıktı işte." Elindeki kartları kırmızı örtünün üstüne peş peşe açıyordu şimdi. "Değişik bir erkek," diye mırıldandı. "Paralı, çevresinde kadınlar, bir boşanma, bir büyük aşk. Bu da nesi? Bir üzüntü, ölüm kederi gibi. Yüreğinden yaralanmış bu adam. Bir evlilik daha. Allah Allah, kim acaba bu?" "Düşünüyorum, düşünüyorum, böyle bir erkeğin kim olduğunu bir türlü çıkaramıyorum," diye söylendim. "Karıştır, bir tane daha çek bakalım," dedi bana. Kartları karıştırdım. Aralarından bir tanesini gözüme kestirip çekmek için uzandım. "Dürnev abla, benimki olmaz, bu değil mi?" "Canım, seninki şurada işte, bu başkası." "Eski kocam, aman o olmasın." "Yok canım," diye sesini hafifçe yükseltti Dürnev abla. "Genç bu, paralı. Ne ilgisi var o kocamış adamla? Çevresi kadın dolu. Zengin bir erkek bu. Başkası diyorum." Elimi seçtiğim karta uzattım. Masaya yayılmış destenin orta kısımlarından bir kart beğenmiştim. Seçtiğim kart bir türlü desteden ayrılmıyordu. Ucundan tutup hafifçe zorladım. Ne tuhaf şey. Kart sanki masanın üstüne ya da destenin içine yapışmıştı. Bir türlü elime gelmiyordu. "Kart çıkmıyor Dürnev abla." "Olur mu öyle şey? Çek hadi." Var gücümle çekiyordum şimdi kartı. Şaşkındım. Sanki ucunda kilolarca bir ağırlık vardı. Kart bir türlü desteden ayrılıp elime gelmiyordu. "Çek hadi, çek. Çek kartı." "Çekiyorum, gelmiyor." Kartı son bir kez daha var gücümle çektim. Güç almak için oturduğum sandalyenin arkasına dayanmıştım. Kart birden yerinden oynadı. Antik bir duvardaki eski bir taş parçası yıllardır durduğu oyuktan kurtulmuş gibiydi. Yerinden çıkıverdi. Kartı elimde tutuyordum. Sandalye ile birlikte arkaya yuvarlandım. Korkudan bir çığlık atmıştım. Kırmızı örtü tor top olmuş, üstündeki kartlarla birlikte başımın üstüne geçmişti. Üstümü örten masa örtüsü saçlarımın arasında, göğsümün üstünde, omuzlarımda tarot kartları ile yerde halının üstünde yatıyordum. Örtü yüzümü kapatmıştı. Çocukluğumda olduğu gibi koyu pembe bir filtrenin arasından seziyordum şimdi dış dünyayı. Beni kaplayan bir plazanta gibiydi bu kırmızı örtü. Dışarıdan Dürnev ablanın adımı haykırışını duyuyordum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 14, devamı 3. ayrımda.